Faaliyet Refik Atay'ın Çankaya adlı kitabından devam ediyoruz. Mustafa Kemal'in çıktığı yolda, hürriyet yolunda ne yaptıkları üzerine biraz konuşacağız. Yine kitaptan devam edelim. Mustafa Kemal'in askerlik aşkı, askeri dehası uyanıktı. Fakat o tarihlerde hepinizin Mustafa Kemal'in yerinde olmanız için memleket havası neydi? Mustafa Kemal nasıl bir ordunun içine katılmıştır? Bunu biraz anlatmalıyız. Doğup büyüdüğü ortamı anlatmıştık. Şimdi kurtuluşu için kendini vereceği memleketin ve içinde çalışacağı ordunun durumunu gözden geçirelim. Sultan Hamid'in son yıllarında ben de o havanın içindeydim. Biz ahir zamanlı kabusuyla gözlerimizi açardık. Bu devlet kurtulmaz. Bu millet adam olmaz. Moskov ve Avusturya gavuru bizi yaşamaya bırakmaz. İlk gençlikte hep işittiğimiz sözler bunlardır. İstanbul'da hayat denilebilecek ne varsa Hristiyanlarda ve yabancılardadır. Kapitülasyonlar, yabancılar tarafından baskılar ve gündelik müdahaleler, Türk ve Müslüman halkın az çok aydıncalarını iyileşmez bir aşağılık duygusu altında ezmektedir. İç idare üzerine evlere hiçbir iyi haber gelmez. Bir paşalar ve konaklar sınıfı dışında memurların maaşları pek azdır ve yılda birkaç ay çıkmaz. Hırsızlık, haksızlık, her türlü idari kötülükleri adeta gözle görülür. Saray, can havli ile şeriatçılığa sarılmıştır. Medrese takımı, halka bu kara kaderin tek sebebi şeriattan ayrılmak olduğunu telkin eder. Halk cesaretini kaybetmemiştir. Biz yine yedi düvele karşı koyarız. Ama padişahımızı kandıran dinsizler ve uğursuzlar olmasa derler. Hamiyetli orta aydınlar, halk inanışıyla tatlı su türkü dediğimiz, milletlerinden ve vatanlarından da tiksinen alafranga takımın inançsızlığı arasında şaşkın bir ruh hali içindedirler. Halk Mehdi bekler. Orta sınıf yarı umutsuzluk içinde bir başka mucize bekler. Üst takım hiçbir şey beklemez. Saray ve vezirler idaresi bir idare-i maslahattan ibaret. Günü gününe iş görmez. Günlük çarelerle zorlukları atlatır. Osmanlı coğrafyasında kendimizin sandığımız birçok eyaletler, vilayetler devlete pamuk ipliğiyle bağlıdır. Bulgaristan sözde beyliktir. Ne Doğu Rumeli'nin, ne Bosna Hersek'in, ne de Mümtaz denen eyalet ve emaretlerin toprakları üstünde Osmanlı harita boyası silinmemiştir. Sultan Hamid'in toprak vermiş görünmekten ödü kopar. Ama saltanat bütünlüğü kendiliğinden çözülmektedir. Devlet su aldığı bilinen, fakat henüz bütün heybetiyle deniz üstünde görünen bir gemiye benzer. İçlerin ta derinlerinde, şuurla inlemeyen yerlerinde, dudaklara kadar sesi gelmeyen bir sezgi vardır. Ah, ben memleketten önce ölsem, memleket bizim ömrümüze de yetse. 20. asrın krizleri henüz hayallerde bile olmadığı için Avrupa iki düveli muazzamalar cepheli, Avrupa kapitalist ve emperyalist Batı bütün saltanatı ve kudretiyle ayaktadır. Batı medeniyeti liberalizm ve fetih devrinin altın çağını yaşamaktadır. Bu saltanat ve kudret dünya nimetlerinin paylaşılması üzerine tutunur. Afrika ve Asya milletlerinin pek çoğu doğrudan doğruya sömürgedirler. Bir kısmı Osmanlı İmparatorluğu gibi yarı sömürgedirler. Büyük devletlerden her biri can çekişen bizim imparatorluğun mirasçısıdır. İçerideki Hristiyanlar bağımsızlık bekler. Her azınlığın, her büyük devlet dış bakanlığı kasasında Osmanlı Devleti'nin bölüşülme projeleri durur. Bir şahsın verilmeyen alacağı için yabancı donanma bu imparatorluğun bir adasını işgal etmeye kalkar. Bereket biraz arkada 1313 Yunan Harbi zaferi, Dumake ve daha arkada Plevne ve hele bizim batmamız, dağılmamız İngiltere'nin işine gelmez avuntusu vardır. Bu hava içinde zayıflar ya kadere teslim olmuşlardır ya artık umursamaz hale gelmişlerdir. Ruhları bu türlü olmayanlar, enerji ve gurur sahipleri de bir çare arayışı mistiği içindedirler. Bir şey doğabileceği, bir şey olabileceği benzer. Mercan İdadisi'nin ikinci sınıfındaydım. Şuurlu bir anlayışla olmaksızın ben de ister istemez aynı havaya kapılmıştım. Beyazıt'taki Acem dediğimiz sahaflardan bunların çoğu Azerbaycanlı Türkler de dilini hiç de anlamadan Namık Kemal'in el yazısıyla rüyasını alıp gece isli gaz lambasının sönük ve bulanık ışığı altında okur, arkada kalan bir şeyin, bu şey nedir bilmezdim, bize ulaşmak için aranıp durduğu vehmine kapılırdım. Evde bizden gizlenen baş başa konuşmalardan yarın beklemediğimiz bir şey çıkacağını düşünerek uyurdum. Bu, hapistekilerin ebedi kürek mahkumlarının her sabah pencereden sızan ışıktan umut almalarına benzer. Hayat yalnız umutsuz olmaz. Fakat bu umut, rüzgarlı açık havada elle korunan bir fener ışığı gibi şimdi söneceğe benzer. Titreye titreye yanar. Bir müddet bütün alevini gösterir. Yine titreyişler içinde çırpınır durur. Bitmeyen şey de bitmemiştir. Her gün akşamı eder, sabahı buluruz. Adam sen de diyenler de sayısızdırlar. Düşüncelerin acısından kurtulup sokağa çıktınız mı yürüyenler, bakkaldan erzağını alanlar ve yeni yaptıracakları evin temelini attıranlar vardır. Bir gerçekten yalana değil, inşallah bir yalandan gerçeğe çıkmışsınızdır. Takınyos ile yalın ayak, resmi ceketi omzunda, cami musluğundan abdest almaya giden komiser, mektepli subay olan abimi Harbiye Nezareti avlusundaki dairesinde gel bakalım evlat diye mektubunu okumaya çağıran alaylı binbaşı, padişah su altına dalmasından ürktüğü için Haliç'te bir kızak üstünde pastanı çürüyen tek denizaltı teknesi, bir işçiden pek az farklı gazete bile sökemeyen çarkçı subayı, yağmurda kamerası akan Mesudiye zırhlısı, 20 kuruş mülazimet maaşlı vabali memuru, Ali Osman saltanatının bu acıklı yakındısı bazen tabiileşir, bazen devlet bunların üstünde nasıl durur, korkusu yeniden uykuları kaçırır. Bu bir roman, birkaç sayfası esneten, sonra bir sayfası merak kaldıran, tekrar uyutan bir roman gibi sürer gider. Tuhaftır, 1908'de Hürriyet Ordu'dan gelecek. Böyle bir ayaklanma, daha fazla kötü iş gören saray adamlarını devirerek idareyi bir lider kumandana veren bir ihtilal olmalıydı. Halbuki 1908'de İttihat ve Terakki'ye giren küçük subaylar, Sultan Hamid'e kanun-u esasiyi ilan ettirerek meşrutiyet rejimini kurdurmak için ayaklanmışlardı. O zamanki ordu içinde bu hareket nasıl ve ne şartlar içinde doğdu, bunu o devrin genç bir erkan-ı harp subayı ağzından dinlemek istemiştim. En iyi hikayeyi İsmet İnönü'nden işiteceğimi biliyordum. İsmet Bey, zamanına yetişenlerin hep beraber söyledikleri üzere bulunduğu okulların ve kıtaların daima bir yıldızı olarak parlamıştır. 1906 yılındayız. İsmet Bey, 22 yaşında Erkan-ı Harp Yüzbaşısı olarak 2 yıllık kıta hizmeti görmek üzere Edirne'ye gönderilmişti. Kendisini 8. Topçu Alayı'nın 3. bölüğüne tayin ettiler. O vakit topçu fıkrası teşkilatı vardı. 7. ve 8. alaylar yan yana kışla ordugahının bir kısmını tutmaktadırlar. Bu alaylar seri ateşli topları yeni almışlardır. 7. alay hemen tamamıyla mektepli yüzbaşı ve mülazımların elinde. İnönü'yü dinleyelim. 8. topçu alayı kadrosunun büyük kısmı alaylıydım. Kışla da yatıyordum. Vaktimizin çoğu 7. alayın mektepli subaylarıyla geçiyor. Bizimkilerden başka alayların birçok topları eski sistem. 10'da 8'i alaylı subay ve kumandanların elinde. Talim ve terbiye mektepli yüzbaşıların kabiliyetlerine kalmıştır. Asker umumi olarak 4 yıllık silah altında. Ne vakit terhis olacakları belli değil. Terhislerin bir gecikme sebebi de birikmiş maaşların ödenmesindeki zorluktur. Bu senelerde ayaklanma ile terhis olunmak hemen hemen kaideydi. Ayaklanma şöyle olurdu. Askerler kendi aralarında gizlice konuşurlar, karar verirler ve ansızın subaylarını içlerini almayarak ve talime çıkmayarak padişaha müracaat ederler. Subayların asker üzerindeki nüfuzları ahlak ve bilgi kuvvetlerinden gelir. Bu nüfuz da terhis ayaklanmalarında bu subaylara ancak fena muamele görmemek imtiyazını verir. Bölüklerde bile atış talimleri hiç yapılmazdı. 1906'da seri ateşli topların kabul edilmesi üzerine 7. alayda ilk defa ve bir defa atış yapılmıştı. Edirne'ye gittiğim vakit bütün mektepli subaylar bu atış kadrosunun hemen tamamıyla mektepli subay oluşu da bu atış talimlerinin yapılmasındaki mecburiyetten ileri gelmişti. Bu en iyi topçu alayında dahi bölükten yukarı harp vazifeleri talim ve terbiyesi hiç düşünülmezdi. Bu ihtiyaç unutulup gitmişti. Bir kıtaya harp talim ve terbiyesini verecek olanlar bölükten yukarı kumanda sahipleridir. Yüzbaşıdan yüksek kumanda sahipleri içinde ise benim bulunduğum topçu fıkrasında ehliyetli hiç kimseyi hatırlamıyorum. Almanya'da tahsil gören, okulda hocalık eden, kendileri de bölük kadrosu içinde yetişmiş bulunan imtiyazlı paşalar ara sıra ordulara gelir, teftişler ve tatbikat yaparlardı. Bu tatbikatlarda ne manevra fişeği kullanılır ne de kışla dışında yatmak, tertiplenmek ve gece geçirmek gibi zaruri şeyler yapılırdı. Düşününüz ki bu topçu alayı o zaman 2. ordunun en iyi kıtasıydı. Piyade ve süvarilerde böyle alaylar yoktu. Kabiliyetli subaylar adları ile tanınır ve sayılırdı. Böylelerinin hususi bir itibarları vardı. Bütün sınıflarda yüzbaşından yüksek kumanda sahipleri gece gündüz alaylarını nasıl besleyecekler, subaylarının maaşlarını nasıl verecekler, yalnız bunlarla uğraşırlardı. Kol ağasından ordu kumandanına kadar bütün amirlerde maaş tedari için tedbir almak başlıca vazife, padişaha sadakat başlıca meziyet idi. Yanımızdaki kışlaya iki alaylı bir süvari livası gelmişti. Bu alaylar İstanbul'da kurulmuş, en güzel Arap atları ve en yeni teçhizat ile donatılmıştı. Bütün subayları padişah yaveriydi. Yarısından fazlası okuyup yazma bilmiyordum. Zannediyorum ki iki süvari alayında biri mektepli, biri mektepsiz, iki binbaşı okur yazar ve ders verebilir bir gösterişteydi. Askeri ve alaylı subaylara idealist mektepli mülazımlar ve yüzbaşılar hem okuyup yazmayı hem de rakamı ve metreyi öğretmeye çalışırlardı. Ben bizzat bölükte ilk öğretim hocalığı yapardım. Subaylarıma ayrıca bugünkü orta öğretimin çok daha zayıfını klasik ve büyük bir tahsil olarak vermeye çalışırdım. Bütün ordunun esvap, ayakkabı gibi ihtiyaçlarını temin etmek muazzam meseleydi. Edirne işte bu şartlar içinde bir büyük askeri ordugahtı. İki piyade fırkası, bir topçu fırkası ve bir süvari fırkası ile Edirne Kalesi'nin bütün kuvvetlerini barındırırdı. Ordunun sefer ihtiyacı, ordunun seferde kullanılması veya seferberliği gibi meseleler için hiçbir fiili hazırlık yoktu. Erkan-ı Harbiye'nin bitip tükenmez ve hiçbir tecrübeye dayanmayan nazari raporları ile oyalanıp giderdik. Genç mektepli subaylar için bir terfi usulü de yoktu. Kimin ne vakit, ne sebeple terfi edeceği bilinmezdi. 3-4 senede yüzbaşı ve binbaşı olmuşların yanında 10 senelik mülazımlara ve 15 senelik yüzbaşılara çok tesadüf edilirdi. Genç mektepli subay nihayet yüzbaşı kadrosu topluluğuna kadar göze çarpardı. Daha yukarı kademelere çıkmış olanlar içinde bulundukları kadronun seviyesini ister istemez uyarak zaman ile kültürlerini büyük ölçüde kaybetmişlerdi. 8. topçu alayının bir kumandanı vardı ki mektepli olduğu halde eğer diploması olmasa okuyup yazma bilmeyen bir alaylıdan ayırmanıza ihtimal yoktu. Halbuki bir orduyu sefere hazırlayacak olanlar alay kumandanları ve daha büyük kumandanlardır. Bu şartlar içinde ordunun sefer terbiyesini ve sefer hazırlığını yapacak unsurları hemen hemen yok gibiydi. Büyük kumanda makamında olanların vücut takatleri de çalışmalarına elverişli değildi. Kıtalarını talim ve terbiye etmek, sefer için yetiştirmek değil, sadece yardımcı talimler ve umumi disiplin için çalışıp didinebilen amirler halde ve geçmişte sayılır ve anılırdı. Bizim topçu fırkamızın kumandanı Ferik Şevket Paşa, merhum, Almanya'da tahsil etmiş, o zamanki kadroya göre genç denebilecek bir generaldi. İyi binici ve at meraklısıydı. Bütün fırkanın binicilik terbiyesine bizzat örnek olur ve yaz kış her gün herkesi ata bindirmeye çalışırdı. Bu bile o zaman için büyük bir faaliyetti. Silah kullanılması, tabiye terbiyesi gibi konular büyük amirlerin bilmedikleri şeylerdi. Sadece gelip geçmiş birkaç isim hatıra gelirdi. Ordu bu varlığı ile bir sefer ordusu vasıflarından mahrumdu. Son 10 yıl içinde yetişen genç subaylar kıtalarının da amirlerinin de bütün zaaflarını biliyorlardı. Üçü dördü bir araya gelince bu zaafları ele alarak çekiştirmek başlıca zevkleriydi. Bütün memleket ölçüsünde çöküntü kaygısı hepsinin başlıca şikayet ve ıstırap konusuydu. Her ay başım tayın bedelini almak subaylar için güç bir mesele olarak kalmıştı. Yüzbaşı aylığı 380 kuruştu ve senede 6, nihayet 8 ay alınabilirdi. Bunun da 6 aylığı para olarak ele geçer, üstü kırdırılırdı. Ayrıca 3 nefer tayını zamları da vardı. Ay başında müteahhide kırdırırdık. Kırma bedelinin piyasası belliydi. Müteahhitler her ay bu piyasayı yeniden tespit ederlerdi. Müteahhidin yazıhanesi ay başlarında kendisiyle pazarlığa gelen subaylarla dolardı. Yüzbaşı olarak benim tayınım 6 mecidiye tutardı. Fakat ordunun bir kısım erkanı, büyük kumandanlar, iltimaslılar ve gözdeler maaşlarını her ay alırlar, tayin bedellerini de ya tam olarak ya rüçhanlı fiyatla ele geçirirlerdi. Genç mektepli subaylar değer ve bilgiyi kendilerinde, aczi ve cehaleti büyüklerinde görürler. Üstelik maaşlarını ve tayınlarını da onlardan en az %40 eksik alırlardı. Ordunun genç ve salahiyetsiz unsurları ile cahil ve imtiyazlı erkanı arasındaki manevi uçurum doldurulmaz bir haldeydi. Artık hiç kimse hafiyelerden korkmaz olmuştu. Bütün kıymetli subaylar padişahın sadık kadrosunu kendilerine ve memlekete zararlı buluyorlardı. Bundan başka erkan-ı harp tahsili görmüş olanlara ameli hiçbir tecrübeleri olmayan, zaten kıtalarla kanunca ilgileri de bulunmayan kimseler gibi bakarlardı. İşte bu şartlar içinde Edirne subaylar kadrosuna girmiş 7. ve 8. alayların müşterek hayatlarına katılmıştı. Manevi huzurunu kaybeden yaşlı bir mektepliler kadrosu içinde nispeten çok genç ve tecrübesiz erkan-ı harp mesleğinin imtiyazı olarak da çok erken yüzbaşı olmuş bir subay olduğumdan vaziyetim pek nazik idi. Şimdi görüyorsunuz İsmet İnönü'nün yazmış olduğu mektupta diyor ki bütün kıymetli subaylar padişahın sadık kadrosunu kendilerine ve memlekete zararlı buluyorlardı. Yani liyakat elden gitmiş. İnsanlar sadece padişaha yani yöneticiye karşı ne kadar yakınlarsa gelirleri, yaşantıları ona göre belirleniyor. Padişaha ne kadar yakınsan, onun dediğini ne kadar yaparsan, zamanında maaş alıyorsun, zamanında yiyeceğin, giyeceğin geliyor ve nispeten iyi bir hayat sürüyorsun. Eğer ki padişaha uzaksan, padişahın yönetiminin devam etmesini değil de memleketin ileri gitmesini, halkın daha iyi yaşamasını ve geleceğin daha iyi olmasını düşünüyorsan, o zaman İsmet Paşa'nın da dediği gibi maaşını en az %40 eksik alıyor, tayinını eksik alıyor ve yüksek makamlardaki kişilerle aranızda manevi bir uçurum doldurulmaz bir halde bulunuyor. İşte liyakat bu yüzden önemli. İşini iyi yapan, işini gerektiği gibi yapan, memlekete, insanlara ve halka dokunmak isteyen, onların iyiliği için çalışmaya çalışan, onların iyiliği için memlekete faydalı bir insan olmak için çalışan insanların daima cahil, bilgisiz ama yöneticiye karşı yalak olan takımdan ayrılması gerekir. İsmet Paşa'nın sözleri de tam olarak bunu anlatmaktadır.